Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 3. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Amos 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Ey İsrailoğulları kulak verin, Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere. 2. ayet. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı şimdi ulusun bölündüğü gerçeğini görmezlikten geliyor. Mısır'dan çıkarttığı İsrail ailesinin bütününe hitap ettiğini söylüyor. Tanrı'nın gözünde iki ulus değil, bir ulus vardı. 12 oymak Tanrı'nın önünde bir tek ailedir. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım diyor. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı onlara durumlarını bildiriyor. Amos peygamber işte böyle bir peygamberdi. Lafı uzatıp gevelemiyordu. Ya da dolaylı yoldan söylemiyordu. Direkt olarak konuşuyor. Sözünü esirgemiyordu. Ortaya çıkıp Tanrı'nın suçlarından ötürü İsrail'i cezalandıracağını söylüyor. Politikacılar ve kahinlerin kendisini dinlememeleri büyük bir talihsizlikti. Eğer politikacılar ve kahinler o dönemlerde Amos peygamberi dinleselerdi, İsrail'in tarihi bambaşka olabilirdi. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Tufan felaketinden sonra insan hala öylesine büyük bir günah içindeydi ki, Babil Kulesi'nde bütün insanlık ailesi Tanrı'dan ayrılmıştı. Toptan bir dinden dönüştü bu. Bundan sonra Tanrı Kildanilerin Ur kentine uzandı ve bir adamı çağırıp ona putperestlik dolu evinden ayrılıp kendisine göstereceği bir yere gitmesini söyledi. Bu kimse İbrahim peygamberdi. Tanrı İbrahim adlı bu adamdan bir ulus yapacağını ve onlara bir diyar vereceğini söyledi. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım dediğinde söylemek istediği budur. Tanrı'nın değerli dinleyicilerimiz, dünyaya mesajını bildirmek için bu yöntemi kullanması gerekmişti. Babil Kulesi'nde insan bir başka tufan olursa kendilerini kurtarmak için bir kaçış yolu inşa etmemişti. Durum hiç de böyle değildi. Bu belli ki güneş için inşa edilen bir sunaktı. Bu bir tapınma yeriydi. Tufandan sonraki insanların karanlık tanrısı ve fırtına tanrısının tufanı yolladığı gibi sahte bir inançları vardı. Putperestliğe dönmüşlerdi. Bu yüzden şimdi artık güneşe tapacaklardı. Fırat, Dicle Vadisi'nde güneşe tapma yaygındı ve günümüze kadar devam etmiştir. Zoroaster dinindeki ışığa tapınma günümüze kadar gelmiştir. Tanrı İbrahim'i ulusların arasından çağırmıştı. İbrahim'den İsrail ulusunu oluşturdu ve bu ulusa kendi sözünü verdi. Amacı bu ulusun dünyaya kendi sözünü vermesiydi ve Tanrı'nın bizim için olan amacı da budur dostum. Bu nedenden ötürü ben Tanrı sözünün tümünü kutsal kitabın 66 kesiminin her birini günümüzde var olan her imkanı kullanarak insanlara aktarmayı istiyorum. Yani kutsal kitabı olduğu gibi ayet ayet insanlara aktarmak istiyorum. Bu yüzden diyor Amos peygamber, suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Aslında Tanrı Amos peygamber aracılığıyla konuşuyor. Tanrı sizi yargılamayı tasarlıyorum diyor. İsrail ulusunun Tanrı ile özel bir ilişkisi vardı. Tanrı onlara buyruklarını vermişti. Ve İsrail'i çok sert bir şekilde cezalandırmasının nedeni de onların buyruklarının birçoğuna karşı gelmiş olmalarıydı. Gördüğünüz gibi değerli dinleyicilerimiz, ışık sorumluluk oluşturur. Yani bir şeyi bilmek sorumluluk gerektirir. Aydınlanmış bir ulusun karanlıkta olan bir ulustan daha fazla sorumluluğu vardır. Yani Başka deyişle, eğer bir şeyler biliyorsak Tanrı hakkında, o zaman buna karşı da bir sorumluluğumuz vardır. Tanrı'nın sözünü biliyorsak, o sözü aklımıza, yüreğimize, hayatımıza alıp onu yaşamamız ve başka insanlara da vermemiz gereklidir. Bundan sorumluyuz. Evet, aydınlanmış bir ulusun, aydınlanmış bir fertin, karanlıkta olan bir ulustan, bir fertten daha fazla sorumluluğu vardır. Tanrı buraya harika bir ilke koymuştur. Tanrı, ışığı almış olanları karanlıkta olanlardan daha sert bir şekilde cezalandırmayı, yargılamayı planlamaktadır. Rab İsa Mesih de bazılarının daha çok kırbaç darbeleri, bazılarının daha az kırbaç darbeleri yiyeceğini söylemişti. Dünyanın en karanlık köşesinde, çirkin, iğrenç bir putun önünde eğilen ilkel bir putperest olmayı, bu ülkedeki, yani Hristiyan dünyasındaki ülkedeki pazar günü kilisede oturup müjdenin bildirilişini duyan ve bu konuda hiçbir şey yapmayan, sözde uygar biri olmaya yeğlediğimi birçok kereler söylemişimdir. Tanrı sözünü işiten adamın, onu duymayan adamdan çok daha büyük bir sorumluluğu vardır değerli dinleyicilerimiz. Bunun altını çizeyim. Tanrı sözünü işiten, duyan adamın, Tanrı sözünü duymayan insandan daha çok büyük bir sorumluluğu vardır. Bu yüzden cezanın değişik boyutları vardır. Tanrı onları suçlarından ötürü yargılamayı tasarladığını onlara açık bir şekilde bildirir. Günümüzde birçok insan Tanrı'nın sevgisi hakkında bir şeyler duymaktan hoşlanır. Tanrı'nın sevgisi gerçekten de harikadır ve hiçbir öğretmenin onu benden daha çok vurguladığını sanmıyorum. Tanrı'nın sevgisi inanmamız ve sevinmemiz gereken bir şeydir. Tanrı'nın sevgisi Mesih'in çarmıhında gösterilmiştir. Çünkü Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki diyor Elçi Yuhanna, biricik oğlunu verdi. Evet, Tanrı sevdi ve verdi. Tanrı sevgisini çarmıhta göstermiştir. Ve bu sevgi reddedildiği zaman cezadan başka bir şey kalmaz. Birçok insan Tanrı'nın cezalandırmaması gerektiğini düşünür ama evreni onlar yönetmediği için onların görüşlerinin izlenmeyeceği kanaatindeyim. Tanrı kendisinin kutsal, doğru, adil olduğunu ve cezalandırmayı tasarladığını söylemiştir. Ne zaman? Eğer sözüne uyulmazsa, eğer insan günah içerisinde yaşarsa, Tanrı'ya sırtını dönerse, günahın cezalandırılması günahın mantıklı sonucudur dostum. Hatta Amos peygamberin ne kadar gerçekçi, mantıklı bir peygamber olduğunu gösteren bir dizi soru cevap vardır. Belirli temel gerçekleri ele alır. Tekoya'dan, çölün kıyısından gelen bir peygamberdi Amos ve oradaki uzun deneyimlerinden kaynaklanan birikimiyle konuşmaktadır. Derslerini doğayı örnek vererek vermektedir. Günümüzdeki insanların hala öğrenmesi gereken bazı şeyleri öğrenmişti. Amos adlı bu adam bir köylüdür ve doğada, tabiatta birçok harika şey gözlemlemiştir. İlk soruya dikkat edin. Üçüncü ayette şöyle diyor Amos peygamber. İki kişi antlaşmadan birlikte yürür mü hiç? İki kişi birlikte yürüyebilir mi? Evet, ama anlaşmadan birlikte yürüyemezler. Geçen gün yeni evli sayılabilecek bir çifti seyrediyordum. Sokakta kol kola yürüyorlardı. Birdenbire kadın arkasını döndü. Ayağını yere vurdu ve evlerine doğru yürümeye başladı. Adam ise yoluna devam etti. Artık birlikte yürümüyorlardı çünkü aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Birisi bir şey söylemişti, diğeri alınmıştı ve bir çatışma, bir kavga çıkmıştı. İki kişi antlaşmadan birlikte yürürler mi hiç? Burada bir neden ve sonuç görüyoruz. Neden? Tanrı ile birlikte yürüyecekseniz, değerli dostum, aranızda bir anlaşma olmalıdır. Sonuç ise, anlaşma içerisinde olduğunuzda Onunla, yani Tanrı ile birlikte yürüyeceksiniz. Tanrı ile birlikte yürüyecekseniz aranızda bir anlaşma olmalıdır ve anlaşma içerisinde olduğunuzda Rab ile birlikte yürüyeceksiniz. Bunun anlamı Tanrı'nın gelip sizinle aynı fikirde olacağı değildir. Sizlerin ve benim Rabbin, Tanrı'nın yanına gidip onunla aynı fikirde olmamız gerekir. Birisinin söylemiş olduğu gibi Tanrı zaferli bir şekilde kendi savaş arabasına biner. Ve eğer o savaş arabasının tekerleklerinin altına düşmek istemiyorsanız, arabaya atlayıp Tanrı ile birlikte gitseniz çok iyi olur. Ne de olsa Tanrı dünyada kendi amacını yerine getirmektedir. Tanrı kendi evrenini kendi istediği şekilde yönetmektedir. Ve küçük adamdan öğüt istememektedir. Yani küçük adam Tanrı'ya gelip öğütler, öneriler veremez. Eğer sizler ve ben Tanrı ile yürüyeceksek, onun yolunu izlememiz gerekmektedir. Amos peygamber bu ilk sorusunda çok büyük bir ilkeyi bildirmektedir. İki kişi anlaşmadan, iki kişi uyuşmadan birlikte yürür mü hiç? Şimdi Amos'un ikinci sorusunu görüyoruz 4. ayette. Yani Amos 3. bölüm 4. ayette. Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalanmadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? Ne diyor? Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Tabii ki hayır. Aslan yumuşak ayakları üzerinde sinsice ve sessizce hareket eder. Avının üzerine birdenbire atlayana kadar sessizdir. Avını yakaladığı zaman onun sesini duyabilirsiniz. Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? Hayır. Küçük aslan hiç ses çıkartmaz. Çünkü annesi ona, kendisi ona yiyecek getirmek için gittiğinde sessiz olmasını bir yolla söylemiştir. Ama annesi yemekle birlikte döndüğü zaman, o zaman kükrer ama o zamana kadar sesini çıkartmaz. Gördüğünüz gibi her zaman bir neden ve sonuç vardır. Tanrı'nın yargısı insanın suçunu izleyecektir. Amos'un bir sorusu daha var. Amos 3 ayet 5. Tuzak kurulmamışsa yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı? Tabii ki bir kuş kapan kurulmamışsa tuzağa düşmez elbette. Çocukken bana eğer kuşun kuyruğuna tuz koyarsam onu yakalayabileceğimi söylerlerdi. Bu yüzden bütün mahallede bir kuşun kuyruğuna tuz koymaya çalışarak koşuşturup dururdum. Ve bir işe yaramadığını gördüm. Kuşu kapansız yakalayamayacağımı öğrendim. Doğada, yani tabiatta her zaman neden ve sonuç ilkesi vardır değerli dinleyicilerimiz. Bir kuş yakalamayı istiyorsanız bir kapan kurmalısınız. Bunun başka yolu yoktur. Şimdi bir başka soru daha var. İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı? Bir adam içinde hiçbir şey yakalayamayacaksa bir kapan kurmayacaktır. Kapanı bir yerde günlerce bırakıp hiçbir şey yakalamazsan kapanı orada tutmak akılsızca bir şey olur. Bu yüzden başka bir yere gidip kapan kurulur. Bir kapan koyacaksanız o kapanla bir şey yakalamayı umarsınız değil mi? Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi hiç? Amos 3 ayet 6. Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Değerli dostum, Tanrı ulusu yargılayacağını söylemiştir ve yargı gelmektedir. Bunun üzerine gerekeni yapmamak akılsızlıktır. Bunun onların hayatları üzerinde bir etkisi olması gerekirdi ama peygamberi dinlemiyorlar. Tıpkı günümüzde olduğu gibi, özellikle Batı dünyasında olduğu gibi. Evet, onların hataları üzerinde bir etkisi olması gerekirdi ama peygamberi dinlememektedirler. Tıpkı günümüzde Batı dünyasının Tanrı sözünü dinlemediği gibi. Ellerinde Tanrı sözü vardır. Hem de çeşitli çeviriler ile harika bir şekilde. Ama Bu insanlar Tanrı'nın sözünü alıp okuyup araştırıp ve o sözü dinlemiyorlar. Oradaki ilkelere uymuyorlar. Sözde Hristiyanlar ama yaşamları Mesih inancına ters düşmektedir. Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Burada felaket sözcüğü yargı anlamına gelmektedir. Amos peygamber Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi hiç diyor. Dostum, bunun anlamı Tanrı çocuğunun hayatında rastlantı sonucu bir şey olmadığıdır. Tanrı evrende akılsızca boş boş hareket etmemektedir. Bu yüzden felaket geldiğinde bundan alınacak dersler vardır. Dünya, kuraklık dönemleri, ekonomik krizler ve tarihten gerekli dersleri alsaydı, kuşkusuz bugünkü durumlara gelmezdi. İnsanoğlu Tanrı'yı geçmişte dinlemedi. Ne yazık dinlemedi. Bugün de bizler Tanrı'yı dinlemiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir ulus günah içerisindeyken Tanrı onun, o ulusun esenlik ve refah içerisinde yaşamasına izin vermeyecektir. Evet, belki belirli bir süre refah içerisinde yaşıyor, esenlik içerisinde yaşıyor gözükebilir. Ama uzun süre buna izin vermeyecektir. Bir esenlik ve refah dönemi olabilir az önce belirttiğim gibi ama yargı eninde sonunda gelecektir. Amos peygamber her sonucun bir nedeni olduğunu ve gelmekte olan Tanrı yargısının bir rastlantı değil, ulusun günahının neden olduğu bir sonuç olduğunu göstermek için 7 soru sorar. Amos 3. bölüm 7. ayette şöyle diyor: "Gerçek şu ki Rab Yahve kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Aslan kükrer de kim korkmaz? Egemen Rab söyler de kim peygamberlik etmez?" Bu 8. ayettir. 9. ayette şöyle diyor: "Aşdod ve Mısır saraylarına duyurun, Samirya dağlarında toplanın deyin. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün." 10. ayet: "Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar" diyor. "Saraylarına zorbalık ve çapul yağmışlar." 11. ayet: "Bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi, saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi." 12. ayette de Rab şöyle diyor: "Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa, Samirye'de sedir köşelerine, divan yastıklarına kurulan İsrail oğulları da öyle kurtarılacak." Evet değerli dinleyicilerimiz, Amos Tanrı'nın mesajını peygamberlere vermeden yargıyla hareket etmeyeceğini söylüyor. Yapmayı tasarladığı şeyi onlara bildirecektir. Gerçek şu ki diyor 7. ayette, Rab Yahve, egemen Rab, kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. Aslan kükrer de kim korkmaz? Peygamberler Tanrı'nın mesajını İsrail'e bildiriyorlardı. Günümüzdeki sorun insanların Tanrı sözüne sahip olmayışları değil, insanların Tanrı sözünü dinlemeyişleridir. Tanrı'nın sözüne sahiptirler ama Tanrı'nın sözünü dinlemiyorlar. Tanrı'nın uyarıları kendi sözünde bildirilmiştir. Yani kutsal kitapta. Ben kutsal kitabın yarının gazetesinden daha güncel olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Ne de olsa yarının gazetesi bir sonraki gün eski olacaktır. Ama Tanrı sözü bir sonraki gün ve her gün ve zamanın sonuna kadar her zamanki gibi iyi ve gerçektir ve geçerlidir. Kendisine ait olanlara gelecekteki yargıyı bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Nuh peygamberin günlerinde Tanrı'nın Nuh'a gelecek olan tufan yargısını bildirdiğini ve Nuh'a kendi neslini uyarmak için 120 yıl verdiğini hatırlayacaksınız. Ama dünya onun mesajını dinlemedi. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'nın mahvedileceğini İbrahim'e önceden bildirdiğini hatırlayın. Yani İbrahim peygambere. Bunu yapması iyi olmuştu çünkü eğer bunu yapmasaydı bu İbrahim peygambere yüce Tanrı hakkında yanlış düşünceler verecekti. Bu tür şeyleri kendisine ait olanlara bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Bedende, yeryüzündeyken elçilerine artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim demiştir İsa Mesih İncil'den Yuhanna 15. bölümde. Kutsal kitapta bunun birçok örneği bulunmaktadır. Mısır'da Yusuf'a yeryüzüne gelecek olan 7 yıllık kıtlığı önceden bildirmişti. İlyas da İsrail'in üzerine gelecek kuraklık hakkında uyarılmıştı. İlyas bir kuraklık olacağını bildirmek için Ahav ve İzabel'in sarayına gitmişti. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek dedi. Bundan sonra saraydan çıkıp 3 yıldan uzun bir süre ortadan kayboldu İlyas peygamber. Gelecek olan yargıdan ötürü uyarmak Tanrı'nın yöntemi olduğu için Rabbimiz İsa Mesih Zeytinlik Dağı'nda onlarla toplanırken öğrencilerine Yeruşalim'in yok edileceğini, orada taş üzerine taş kalmayacağını söylemişti. Gelecek olan yargı konusunda uyarıda bulunmak her zaman Tanrı'nın yöntemidir ve Amos peygamber de kendi zamanında yaşayan insanlar onu eleştirdikleri halde burada bunu yapmaktadır. İnsanlar yargı geleceğini duymak istemezler. Deve kuşu gibi başlarını kuma saklamayı tercih ederler. Bazı insanlar doktora bile gitmeyi istemez çünkü bir rahatsızlıkları olduğunu duymak istemezler. İnsanlık gelecekte olan yargının kötü haberini duymak istemez. Gerçeği bildirir ve öğretirseniz karamsar olduğunuzu, herkesin keyfinizi kaçırdığınızı ve kasvet getirdiğinizi söylerler. Ancak Tanrı her sonucun bir nedeni olduğu ilkesini izler ve Tanrı'yı, yargıyı sadece günah işlemekte olan insanlara gönderir. Tanrı ayrıca peygamberin o mesaj her ne olursa olsun kendi mesajını vermekle yükümlü olduğunu da açıkça bildirir. Hatta Tanrı'nın mesajını insanlara bildirmezse korku içerisinde olmalıdır. Doğrusunu isterseniz ben Tanrı'nın mesajını bildirmeyi istemeyen sözde inanlılar için üzülüyorum. Korku içerisinde olmaları gerekir. Aslan kükrer de kim korkmaz diyor. Tanrı konuşmuştur. Şimdi Tanrı'nın söylediklerini söyleyelim. Neredeyse bir uyuşturucu gibi olan bu sosyal müjdeden uzaklaşalım. Tatlılık, ışık, gül suyu ve güneş ışığı yolculuğunda olup her şeyin gayet güzel bir şekilde hallolmasını beklemeyelim. Bütün hayatım boyunca bana siyasetçiler ve vaizler tarafından gökkuşağının altında altın dolu bir küp olduğu ve çok yakında oraya varacağımız söylenmiştir. Ben bu yüzyılın büyük bir çoğunluğunda bu yolculuktaydım ve daha oraya gelmedik. Hatta durum gitgide daha kötüye gidiyor. Gerçek sorunun, değerli dostum, insanın yüreğindeki günah olduğu gerçeğiyle yüzleşmeyi reddediyorlar. İnsanın yüreği değişmedikçe, insanın yüreğindeki o günah yükü kalkmadıkça, insan Tanrı ile barışmadıkça, insan yaşamında ve insanlar arasında o esenlik ve barış da olmayacaktır. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı bu yolu açmıştır. Yani Tanrı barış yolunu açmıştır. Tanrı insanın yüreğini değiştirmek istiyor. Tanrı insanın hayatındaki, yüreğindeki günahı yok etmek istiyor, kaldırmak istiyor İsa Mesih aracılığıyla. Gel değerli dostum, sen de bu Mesih'e iman et, günahından kurtul ve sonsuz yaşama kavuş. Sonsuz göksel cennet vatandaşı ol.